Ayrım 28.
Hanımımla prensin gereksiz yere tehlikeye atıldıklarını hissediyordum. Öte yandan bir kölenin güvenliği kendisinden başkasını ilgilendirmezdi. Asyut'a doğru yola çıkmadan önce gece hiç uyuyamadım. Kuzeye doğru çıktıkça cepheden gelen sıkıntılı haber ve söylentiler de artıyordu. Bu yolculuk boyunca Tanus sık sık sözde bu haberleri benimle konuşmak üzere gemimize gelmekteydi. Ancak her ziyaretinde prens ve annesiyle bir süre görüşmeye zaman ayırabiliyordu. Kadınların ordunun ardından savaşa gitmeleri geleneğini hiçbir zaman benimsememiştim. Savaşta olsun, barışta olsun kadınlar insanın aklını karıştırırlardı. Ve Tanus'un çapında bir savaşçı bile ana hedefinden saptırılabilirdi. Tanus'a sadece önündeki görevi düşünmesini söylediğimde gülüp omuzumu okşadı. Onlar bana çarpışmak için bir neden oluşturuyorlar. Hiç tasalanma dostum, yavrusunu savunan bir aslan gibi olacağım. Çok geçmeden gerileyen ordunun ilk birliklerine rastladık. Bunlar nehir kıyısından güneye doğru kaçarlarken önlerine çıkan köyleri soyan bir grup asker kaçağıydı. Tanus hiç duraksamadan birkaç yüzünün kellesini kestirip mızraklara geçirterek örnek olmak üzere nehir kıyısına diktirdi. Sonra diğerlerini toplayıp güvenilir subayların emrine verdi. Bundan sonra kaçma olayı görülmedi ve askerler yeni bir ruhla bayraklarına sarıldılar. Donanmamız nehre bakan Asyut kentinin duvarları önüne gelmişti. Tanus, Nimbet'in emirlerini hiçe sayarak burada Remrem'in komutasında 5000 kişilik bir yedek kuvvet bıraktı. Sonra da sınırda yerlerimizi almak ve esrarengiz çoban kralı beklemek üzere kuzeye doğru yolumuza devam ettik. Donanma savaş düzenini almış olarak nehirde demirlemişti ama gemilerde mürettebat çok azdı. Savaşçılar kara ordusuyla birlikte nehrin doğu kıyısına inmişlerdi. Firavun'u hanımımla prensin kendilerini oraya getiren büyük ve konforlu gemide kalmaları için ikna edebilmiştim. Suyun üzeri daha serin ve sağlıklıydı. Ayrıca ordumuz bir talihsizliğe uğrarsa kaçmaları çok daha kolay olacaktı. Kral da orduyla karaya çıkmış ve kampını su basmış tarlalardan yüksekçe bir yere kurdurmuştu. Burada terk edilmiş bir köy vardı. Köylüler düzmece firavunla tartışmalı olan bu sınırdan yıllarca önce kaçmışlardı. Çiftçiler bu tehlikeli toprakları işlemekten vazgeçmişlerdi. Terk edilmiş köyün adı Abnub'du. Biz Abnub'a gelmeden birkaç hafta önce sular çekilmeye başlamışsa da sulama kanalları hala doluydu ve tarlalar kara çamurla kaplıydı. Tanus, Nimbet'in getirdiği kısıtlamalar içinde kalarak hazırlıklarına başladı. Alaylar savaş düzenine göre kamp kurmuşlardı. Astes, nehrin ortasındaki Filon'un komutanıydı. Tanus sol kanadı, Krates de sağ kanadı almıştı. Hiksoslar hakkında tek bildiğimiz karadan geldikleri ve kendi donanmaları olmadığıydı. Tanus düşmanla karada karşılaşmayı umuyordu. Hiksosların nehri geçmekten alıkoyabileceğinden, böylece onları kendi seçtiği savaş alanına sürükleyebileceğinden emindi. Abnub köyü çevresindeki tarlaların ortasında yüksekçe bir yere kurulu olduğundan iyi bir görüş alanı vardı. Ve düşman bizim ileri birliklerimize yaklaşmadan çok önce görülebilecekti. Tanus'un emrinde Mısır'ın en seçkin 30 bin askeri bulunuyordu. Hiç bu kadar büyük bir güç görmemiştim. Hatta Nil Vadisi'nde daha önce bu büyüklükte bir ordunun toplanmış olduğunu da sanmıyordum. Nimbet kısa bir süre sonra 30 bin asker daha getirecekti. O zaman da tarihin en büyük ordusu olacaktı. Orduyu teftiş eden Tanus'un yanında ben de vardım. O, komutanlığa getirildiğinden beri askerin morali çok yükselmişti. Firavun'un kampta bulunmasının da önemli rolü olmuştu. Saflar arasında dolaşırken bizi yenecek güçte bir düşman hayal edemiyordum. 12 bin okçunun cilalı meşin başlıkları ve çok yakından atılacaklar dışında tüm okları durdurabilecek kalın meşin göğüslükleri vardı. 8 bin ağır mızrakçının su aygırı derisinden kalkanları bronz kadar sertti. Leopar derisi başlıklarıyla 12 bin kılıçlı askerin sapanlarıyla attıkları taşlar 50 adım öteden bir insanın kafasını parçalardı. Tanus bu dev orduyu eğittikçe benim de güvenim artıyordu. Ancak Hiksos ve komutasındaki ordu hakkında çok az şey bilmemiz de beni çok rahatsız etmekteydi. Savaş konseyinin keşif kolu çıkarmayı yasaklamasına karşılık bu amaçla gemi gönderme konusunda bir şey söylemediğini Tanus'a hatırlattım. Sen hukukçu olmalıymışsın diyerek güldü. Sözcükleri istediğin gibi evirip çevirebiliyorsun. Hui'ye küçük bir hızlı filo alıp Mini Ehe ya da düşmanla karşılaşıncaya kadar gitmesini emretti. Basti'nin örümceklerinden olup Gallala'da ele geçirdiğimiz Hui, Tanus'un emrinde hızla yükselmiş ve şimdi bir filo komutanı olmuştu. Hui, çarpışmadan kaçınmak ve 4 gün içinde dönmek üzere emir almıştı. 4. gün döndü. Miniye'ye hiçbir direnişle karşılaşmadan ve başka bir gemi görmeden varmıştı. Nehir boyundaki köylerin hepsi terk edilmiş, Miniye kenti yağmalanmıştı ve yanıyordu. Ancak Hui, düzmece firavunun ordusundan bazı kaçakları yakalamıştı. Hiksos istilasına tanık olarak ilk sorguya çektiğimiz kişiler bunlar oldu. Ancak hiçbiri çoban krala karşı savaşmamış. İlk haberde kaçmışlardı. Bu nedenle de anlattıkları inanılır gibi değildi. Açık çölde rüzgar kadar hızlı gemilerle dolaşan bir ordunun varlığına nasıl inanabilirdik? Muhbirlerimize göre bu garip donanmanın üzerinde öyle büyük bir toz bulutu vardı ki hem sayıları belli olmuyor hem de kendilerini görenlerin yüreklerine korku salıyordu. Bunlar insan değil, yeraltı dünyasından gelen cinler ve çölün şeytan rüzgarlarına binmişler diyorlardı. Tanus tutsakların anlattıklarını dikkatle dinledikten ve başlarına konan yanar kömürlerden bile hikayelerini değiştirtmekte başarılı olamadığını gördükten sonra idam edilmelerini emretti. Cesaretini henüz yeniden kazanmış olan ordumuzun arasında bu tür söylentilerin yayılmasını istemiyordu. Abnup'ta 10 gün bekledikten sonra Nembet'in yola çıktığını ve 2 hafta içinde Asyut'a erişmesinin beklendiğini haber aldık. Bunun adamlar üzerindeki etkisi müthiş oldu. Bir anda kırlangıçlardan kartallara dönüştüler. Tanus haberi kutlamaları için fazladan et ve bira tayını çıkarınca Abnup ovasındaki ateşler bir yıldız tarlasına dönüşmüştü. Ben hanımımı oğluyla gemide bırakıp Tanus'un çağrısı üzerine kıyıya çıkmıştım. Tanus alay komutanlığı ile yapacağı son savaş konseyine benim de katılmamı istemişti. Sende hep parlak fikirler vardır. Belki de kuru toprak üzerinden gelen gemileri nasıl bastıracağımızı bize söylersin demişti. Konuşmalar gece yarısından sonraya kadar sürdü ve ben ilk kez fazla bir katkıda bulunamadım. O gece gemiye dönmeyecek kadar geç olduğundan Tanus bana çadırının bir köşesinde şilte verdi. Adetim olduğu üzere şafak sökmeden kalktıysam da Tanus çadırdan çıkmıştı. Dışarıda da kampın ayaklandığı duyuluyordu. Tembelliğimden utanarak hemen dışarı fırladım. Kampın ardındaki tepeye çıkınca ilk işim nehre bakmak oldu. Gemilerdeki ışıklar durgun sulara yansıyordu. Hanımımın gemisini seçemeyecek kadar karanlıktı ortalık. Doğuya dönünce çölün incir renginde bir parıltıyla aydınlanmaya başladığını gördüm. Durgun havada gökyüzü elinde dokunacağın kadar yakındı sanki. Birden göğün o soluk mavisi altında ta uzakta ufukta asılı duran bir bulut gözüme çarptı. Bulut baş parmağımın ucundan daha büyük değildi. Bakışımı başka yöne çevirdikten sonra yine buluta baktım. İlk anda bir korku duymamıştım. Ancak bir süre dikkatle bakınca bulutun hareket etmekte olduğunu gördüm. Ne kadar da garip diye söylendim. Bu hamsin başlangıcı belki de. Ama hamsin mevsimi değildi ve çöl fırtınalarının yaklaştığını belirten o kötü işaretlerin hiçbirinden eser yoktu. Hava serin ve şurup gibiydi. Bulut gözlerim önünde genişliyor, yükseliyordu. Bulutun altı yere sürünüyordu. Toprağın üzerinde değildi ama dünyevi bir şey olamayacak kadar büyük ve hızlıydı. Bir kuş sürüsü bu kadar hızlı uçabilir ya da bir çekirge sürüsü bu kadar hızlı yükselebilirdi ama hiçbiri değildi. Bulut sarı renkliydi ancak onun toz olduğuna inanamıyordum. Yıllık göçlerinde yüzlerce pala boynuzlu geyiğin sürüler halinde kumlar arasında koştuklarını görmüştüm. Ama hiç böyle bir toz bulutu kaldırmış değillerdi. Bu bir ateşin dumanı da olabilirdi ama çölde yanacak bir şey yoktu ki. Olsa olsa toz olabilirdi. Buna da tümüyle inanamıyordum. Ben şaşkınlık ve korkuyla bakarken toz bulutu da büyüyerek yaklaşıyordu. Birden dev bulutun dibinde ışık parıltıları gördüm ve bir anda Amon-Ra falında gördüklerimi hatırladım. Bu aynı sahneydi işte. Birincisi hayaldi ama bu gerçekti. Bu ışığın savaş zırhlarından ve cilalı bronz bıçaklardan çıktığını biliyordum. Ayağa fırladım ve tepenin üstünde tek başıma durduğum yerden kimsenin duyamadığı bir uyarı çığlığı attım. Birden altımdaki kampta savaş borularının çalındığını işittim. Tepelerdeki nöbetçiler yaklaşan toz bulutunu görüp bildirmişlerdi. Boru sesleri de eskiden gördüğüm hayalin bir parçasıydı. O hayalden bugün bir hanedanın düşeceğini ve doğudan gelen çekirgelerin bizim Mısır'ımızı kurutacaklarını biliyordum. Altımdaki kampta askerler silah başına koşuyor, havaya kaldırdıkları mızrak başları ve kalkanları parlıyordu. Devrilmiş bir kovanın arılarıydı sanki. Firavun'un bir grup insan tarafından çadırından alındığını gördüm. Tahtını kayalar arasında bir tepeye, nehri de ovayı görebileceği bir yere yerleştirdiler. Sonra onu tahta oturtup çifte tacını başına, asasını eline verdiler. Firavun kül beyazı yüzüyle kıpırdamadan otururken alayları da altında savaş düzenini aldılar. Kralın yanına koştum. Tanus bu arada ordusuna klasik düzeni vermişti bile. Ağır mızrakçıları ön saftaydılar. Kalkanlarını birbirlerine geçirmişler, mızraklarının diplerini toprağa saplamışlardı. Bronzdan mızrak uçları sabahın ilk güneşinde parlıyordu. Askerleri sakin ve ciddiydiler. Onların ardında okçular yaylarını germiş bekliyorlardı. Her askerin ardında yedek oklarıyla bir yardımcısı durmaktaydı. Bunlar savaş sırasında düşmanın yere düşen oklarını toplayıp kendi stoklarını artıracaklardı. Düşmanın zayıf gördükleri yerine saldırmaya hazır kılıç birlikleri de yedekte bekliyorlardı. Savaş bir bao tahtası düzeni içinde yapılırdı. Yüzyıllar boyunca geliştirilmiş klasik açılışlar ve belirli savunmalar vardı. Ben bunları incelemiş, hatta askeri taktik üzerine tebde eğitim gören subaylara okunan 3 de papirüs yazmıştım. Şimdi Tanus'un adamlarını yerleştirmesine bakınca hiçbir kusur göremedim ve güvenim müthiş arttı. Bu deneyimli savaşçılara ve bugüne kadar bir tek savaş bile kaybetmemiş genç generallerine karşı kim durabilirdi? Sonra o meşhum sarı buluta bir kere daha baktım ve güvenim kaybolur gibi oldu. Bu askeri geleneklerin uzun ve şanlı tarihimizin tüm generallerinin deneyimi ötesinde bir şeydi. Bu karşımızdakiler gerçekten ölümlü insanlar mıydı? Yoksa söyledikleri gibi cin miydiler? Dönüp duran bulutlar şimdi iyice yaklaşmıştı ve tozlar arasında kara renkli şekiller görüyordum. Tutsaklarımızın anlattığı gemi biçimli şeyleri görünce bir tür dini dehşetle tüylerim ürperdi. Ancak bunlar suya indirilmiş herhangi bir tekneden daha küçük ve hızlıydılar. Hatta yeryüzünde dolaşmış herhangi bir yaratıktan bile daha hızlıydılar. Bunlar bir lambanın ışığında görülen güveler kadar hızlı olduklarından gözle izlenmeleri bile olanaksızdı. Hareket eden bulutlar arasında bir o yana bir bu yana gidip geliyorlardı. Ve bir daha göründüklerinde aynı şeyin mi yoksa bir başkasının mı görüldüğünü anlamak olanaksızdı. Sayılarını saymak, hatta ilk sıranın ardından ne geldiğini anlamak bile olanaksızdı. Arkalarındaki toz bulutu geldikleri ufuk çizgisine kadar uzanmaktaydı. Askerlerimiz güneşte kıpırdamadan duruyorlardı ama onların da şaşırıp korktuklarını görebiliyordum. Tanus'un subayları da susmuşlar, düşmanın önümüzde yayılmasına sessiz bir dehşetle bakmaktaydılar. Birden toz bulutunun üzerimize gelmediğini gördüm. Bulut havada duruyordu. Sonra tozlar ağır ağır yatışırken öncü gruptaki sabit araçları görmeye başladım. Ama artık o kadar şaşkındım, o kadar korkuyordum ki bunlardan 1000 tane mi yoksa daha çok mu olduğunu kestiremedim. Daha sonraları bu duraklamanın çoban kralın saldırı planının bir parçası olduğunu öğrenecektik. O zaman bilmiyordum ama bu arada yeniden toparlanıyor, su içiyorlar ve son saldırıya hazırlanıyorlardı. Bizim saflarımıza müthiş bir sessizlik çökmüştü. Öyle ki bulunduğumuz tepelerin arasından esen en hafif bir rüzgar bile kulaklarımızda uğulduyordu. Ortalıkta tek kıpırtı her birliğin başındaki savaş bayraklarımızın dalgalanmasıydı. Toz bulutları ağır ağır yatışırken Hiksos'un sıra sıra araçları göründü. Ayrıntılar seçilemeyecek kadar uzaksa da arkadakilerin ordunun önündekilerden daha büyük olduğu görülebiliyordu. Üzerlerinde bezden ya da deriden yelkenler var gibiydi. Bir takım insanlar bunların içinden büyük su kaplarını andıran şeyler çıkarıyorlardı. Bu kadar çok suyu içenlerin nasıl insanlar olduklarını bir türlü anlayamadım. Bu yabancıların yaptıkları her şey bir bilmeceydi benim için. Birden yeniden harekete geçtiler. Hiksos saflarının en ön sıralarındaki bu garip araçlar bize doğru ilerlemeye başladılar. Ne kadar hızlı hareket ettiklerini görünce saflarımızdan şaşkınlık çığlıkları koptu. O kısacık dinlenme süresinden sonra yeniden canlanmış gibiydiler. Aramızdaki mesafe azalırken düşmandan bir gümbürtü koptu ve bu araçların birer çift çok garip hayvan tarafından çekildiğini gördük. Bunlar yaban geyikleri kadar yüksektiler ve havaya kaldırdıkları başlarının ardında sert ve dik yeleleri vardı. Geyikler gibi boynuzlu değillerdi ama başları daha zarifti, gözleri iri, burun delikleri açık, bacakları uzun ve ayakları toynaklıydı. Koşarken çölün üzerinde uçuyor gibiydiler. Bunca yıl sonra atı ilk gördüğüm o anın heyecanını asla unutamam. Bence bir Pars'ın güzelliği bile bu müthiş yaratıklarla kıyaslanınca sönük kalırdı. Ve hepimiz gördüğümüz bu yaratıklardan korkmuştuk. Tam o sırada yakınımdaki bir subayın "Bu canavarlar insan eti yiyor olmalılar" diye bağırdığını duydum. Hayvanların üzerimize atlayıp aç aslanlar gibi bizi yemelerini beklerken hepimiz dehşetle ürperdik. Ancak öndeki araç birden dönüp ön safımıza paralel olarak gitmeye başladı. Dönen yuvarlaklar üstünde hareket ediyordu. İlk anda o kadar şaşırmıştım ki aklım gözlerimin gördüğü şeyi kabul edemiyordu. Gördüğüm bu ilk araba en az kendini çeken atlar kadar hızlıydı. Hayvanların arasındaki uzun bir direk arabaya bağlıydı. Arabanın yan tarafları okçuların her iki yana ok atmalarını mümkün kılacak kadar alçaldı. Yapılmıştı. Tüm bunları bir anda fark ettikten sonra tüm dikkatimi arabayı toprak üzerinde uçar gibi götüren dönen yuvarlıklara verdim. Biz Mısırlılar 1000 yıldır dünyanın en kültürlü, en uygar insanlarıydık. Bilim ve dinde tüm diğer milletleri aşmıştık. Ancak bütün o bilgimize ve aklımıza karşın böyle bir şeyi düşünebilmiş değildik. Bizim kızaklarımız toprağın üstünde tahta altlıklar üzerinde kayarken kendilerini çeken öküzlerin güçlerini tüketirlerdi. Ya da büyük taş bloklarını yuvarlak kütükler üzerinde kaydırarak taşırdık ve bu en mantıklı adımı atmayı düşünememiştik. Yaşamımda gördüğüm ilk tekerleğe bakar bakmaz bunun basitliği ve güzelliği bir şimşek gibi çaktı kafamın içinde. Onu bir anda anlamış ve keşfetmediğim için kendimi küçümsemiştim. Bu yüksek düzeyde bir dehanın eseriydi ve çok geçmeden bu müthiş buluşun aşağı krallıktaki kızıl düzmeceyi olduğu gibi bizi de yok edeceğini anlamıştım. Altın renkli araba ok menzilinin hemen dışında önümüzden geçip gitti. Tam karşımıza geldiğinde o mucizevi şekilde dönen yuvarlaklara, onları çeken korkunç yaratıklara ve arabanın önündeki iki adama baktım. Biri arabacıydı. Ön tahtının üzerinden eğilmiş hayvanları başlarına bağlı olan uzun bir meşin iple kontrol ediyordu. Yanındaki uzun boylu adam bir kraldı. Onun o soylu duruşunu sezmemek olanaksızdı. Sarı teni ve kemerli burnuyla Asyalı olduğu anlaşılıyordu. Sakalı gür ve siyahtı. Göğsünün üzerinde dört köşe olarak kesilmiş renkli kurdelelerle süslenmişti. Zırhları bronzdan balık pulları gibiydi. Mücevherlerle süslenmiş altından tacı yüksek ve köşeliydi. Üzerinde yabancı bir tanrının resmi vardı. Silahları ellerine yakın olarak arabanın kenarlarında asılıydı. Meşinden ve altından kını içindeki geniş kılıcının kabzası fil dişi ve gümüştendi. Onun yanında her biri renkli tüylerle ok dolu iki sadağı vardı. Daha sonraları Hiksosların parlak renkleri ne kadar sevdiklerini öğrenecektim. Araba önümüzden geçerken kral uzanıp yere bir mızrak sapladı. Mızrağın ucunda kızıl bir filama vardı. Çevremdekiler şaşırmışlar. Ne yapıyor böyle? Bu mızrak da ne demek oluyor? Dini bir işaret mi yoksa bir meydan okuma mı diye söylendiler. Dalgalanan filamaya baktım ama bütün gördüklerim karşısında serseme döndüğümden anlamını sökemedim. Araba yine ok menzili dışında yoluna devam etti. Taçlı Asyalı yere bir mızrak daha fırlattı. Sonra dönüp bize doğru geldi. Firavunu tahtında görmüş ve hemen aşağısında durmuştu. Atlar köpüklü terlerle kaplıydılar. Gözleri ürkütücü bir biçimde dönüyor, şişen burun delikleri içinde pembe tenleri görünüyordu. Uzun ve kavisli boyunlarının ucundaki başlarını sallarken yeleleri güzel bir kadının güneşte parıldayan saçları gibi dalgalanıyordu. Hiksos, Firavun, Mamose'yi, Ra'nın oğlu, iki krallığın kutsal hükümdarını hor görüyle selamladı. Elini alay edercesine sallayıp güldü. Bu sanki Mısır dilinde konuşulmuş gibi açık bir meydan okumaydı. Kahkahası bize erişince ordunun saflarından yazları uzaklardan gelen gök gürültüsü gibi bir öfke mırıltısı yükseldi. Aşağıda bir kıpırtı görmüştüm. Eğilip bakınca Tanus'un bir adım öne çıkıp büyük Lanata'yı yayını germekte olduğunu gördüm. Fırlattığı ok mavi gökyüzüne fırladı. Hiksoslu diğer bütün okların menzili dışındaysa da Lanata için bu söz konusu değildi. Ok havada en üst noktasına eriştikten sonra süzülen bir şahin gibi Asyalı kralın göğsüne doğru yol aldı. Seyredenler atışın uzaklığı, gücü ve isabetini soluklarını çıkarmadan izliyorlardı. Ok 300 adım uçtu ve Hiksos son anda bronz kalkanını kaldırınca kalkanın tam ortasına gömüldü. Hiksos bu hareketi o kadar hakaret dolu bir kolaylıkla yapmıştı ki hepimiz şaşkına dönmüştük. Hiksos bunun üzerine arkasındaki yerinden kendi yayını aldı, bir ok yerleştirip fırlattı.